Ayrım 27.
Yapayalnız ölümü bekleyen, can çekişen bir ihtiyardı sanki. Balkonumdan ona baktıkça merhametten yüreğim parçalanırdı. Independanta'dan geri kendi ölümümün bir simgesi haline dönüşmüştü neredeyse. Gel gelelim can çekişen bu zavallı ihtiyar tamamiyle sönmeden önce akıllara sığmaz bir güç gösterisi serdi gözler önüne. 6 Haziran gece yarısı sahil yolundan yürüyerek eve dönerken onu hep seyrettim. Küçücük kalmış alevi dertli dertli yanıyordu gene. Apartmana girip merdivenleri çıktım. Dairemin kapısını açarken bütün bina korkunç bir gürültüyle temelden sarsıldı. Deprem oluyor sandım. Sonra yanan bir petrol kokusu genzimi yaktı ve her taraf kıpkızıl kesildi. Yangın var diye düşündüm bu kez. Ama balkona koşunca durumu anladım. Ne deprem ne de yangındı. Dev tanker burnundan kıçına kadar tutuşmuş, petrol kokusuyla birlikte akıl almaz bir ışık saçıyordu her bir yana. Yalnız tanker değil, onunla birlikte deniz de tutuşmuş, deniz de yanıyordu alev alev. İstanbul'un en uzak yerlerinden bile görülmüştü bu parıltı. Şişli'den, Boğaziçi'nden telefon eden arkadaşlarım, ne oluyor, yanıyor musun diye soruyorlardı. Önümüzdeki daracık sahil yolunda, sahildeki geniş gezi alanı yapılmamıştı henüz. Dakikasında büyük bir kalabalık toplandı. Olup bitenleri görmek için herkes deniz kıyısına üşüşmüştü. Geminin alevlerinin sahile varmasını engellemek için tedbir alan askerler geldi. Haydarpaşa mendireğinin üstünde özel bir güvenlik kordonu kuruldu bu amaçla. Bense yangının sahile sıçramayacağı güveni içinde bir Neron'a dönüştüm. Balkonun en rahat koltuğuna yerleştim, bir sigara yaktım, elimde bir gin tonik, sadizm hazları duyarak beni bu kadar üzen tankerin alev alev yanmasını seyrettim. Independenta usul usul can çekişmiyordu artık. Yürekler acısı bir ölüm simgesi olmaktan kurtulmuş, göz kamaştıran, canlı ve tehlikeli bir varlığa dönüşmüştü. Çevresinde alevler ve ışıklar saçarak büyük bir aydınlık içinde bir süre daha yanacak, sonra da sönüp gidecekti. Struma'nın İstanbul limanına demirli kaldığı ve boşuna imdat istediği günler memleketim adına utanç günleri oldu benim için. Zaten 1942 yılı yalnız Struma batırıldığı için değil, varlık vergisi yüzünden de bir utanç yılı olmuştu. Struma'nın batırılmasıyla yalnız Yahudilere, varlık vergisi uygulaması ve 6-7 Eylül olaylarıyla da bütün gayrimüslimlere kıyıldı. Kimlik kartına göre Müslüman bir Türk olmaktan müthiş bir tedirginlik duydum o günlerde. Sanki olup bitenlerden şahsen sorumluymuşum gibi tanıdığım gayrimüslimleri, bu arada dükkanlarda çalışanları, bakkalı çakkalı özür dilemek üzere ziyaret ettim. Varlık vergisi, hükümetin faşist zihniyetini gözler önüne seren ama usulüyle yapılan bir vergi haksızlığıydı. 13 yıl sonraki 6-7 Eylül olayları ise memlekete egemen olmaya başlayan barbarlığın bir patlamasıydı. 1950'ye kadar Türkiye açısından Kıbrıs diye bir sorun yoktu. O sıralarda adada bir üniversite bulunmadığından Kıbrıslı gençler İstanbul Üniversitesi'ne gelirdi. Rumlarla nasıl geçindiklerini hep sorardım onlara. Aramızda kavga filan yok, gül gibi geçiniyoruz derlerdi. Gel gelelim Demokrat Parti hükümeti halkın dikkatini gittikçe zorlaşan ekonomik koşullardan uzaklaştırmak amacıyla yüce bir milli dava ayarladı. Çünkü milli dava deyince kahraman Türk'ün ayranının kabardığını, gözünün o milli davadan başka bir şey görmediğini, geçim sorununun ikinci plana düştüğünü biliyordu. İşte bu yüzden bir Kıbrıs sorunu icat edildi. Ve ne acıdır ki aradan 15 yıl kadar geçtikten sonra bu uydurma sorun hala çözümleyemediğimiz gerçek bir soruna dönüştü. Kıbrıs Türktür Derneği kuruldu. Mitingler düzenlendi. Sokaklarda avaz avaz Yeşilada kızıl olamaz, kahrolsun komünistler diye bağırılıp çağrıldı. Kahraman erkeklerimiz kana benzesin diye kırmızı boyalarla çıplak göğüslerini Kıbrıs Türktür diye yazdılar. Gazeteler Kıbrıslı Türklerin Rumlardan neler çektikleri konusunda çarşaf çarşaf yayına başladı. Adnan Menderes bu uydurma yazıları destekleyen nutuklar attı. Derken 6 Eylül 1955 sabahı gazetelerde Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı haberi çıktı. Bu bomba gibi haberin tamamıyla bir provokasyon olduğu anlaşıldı daha sonraları. Ne var ki bu uydurma haber yüzünden işler de çığırından çıktı. Demokrat Parti hükümeti azınlıklara ait bütün dükkanlarla evlerin saldırıya uğrayıp yağma edilmesini, İstanbul'un altının üstüne getirilmesini istememişti aslında. Hükümetin istediği Milli Galeyan denilen o iğrenç canavarı harekete geçirerek birkaç Rum dükkanıyla evinin camının çerçevesinin indirilmesiydi sadece. Gel gelelim İstanbul'un 1950'den beri İstanbulluların yaşadığı bir kent olmaktan çıkıp açlarla dolduğunu hesaba katmamışlardı. 6 Eylül akşamı Park Otel'in önünde gördüklerim beni dehşete düşürdü. Otelin kapısına bitişik küçük pastane yağma ediliyordu. Gözü dönmüş zavallılar vitrinleri kırıyorlar, yiyebildiklerini yiyip yutuyorlar, ağızlarında çiğneyemediklerini ayaklarının altında çiğniyorlardı. Pasta kremaları vahşi bir şehvet ifade eden yüzlerine bulaşmıştı. 50 yaşında bir adamcağız kaldırımın kenarına oturmuş, iki eliyle tuttuğu kocaman bir çikolata tabletini kemiriyor. "Ben ömrümde ilk kez yiyorum bu mereti," diyordu yanındakine. Bir adam 50 yaşına gelip çikolatanın ne olduğunu bilmezse böyle davranacaktır elbette. İşte 6-7 Eylül 1955 gecesi İstanbul kenti aç barbarların istilasına uğradı. Sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı başlamadan önce olan olmuştu bile. Rum evlerinden piyanolar sokağa atılmıştı. Buzdolapları kamyonların arkasına bağlanıp yollarda sürüklenmişti. Top top kumaşlar paramparça edilmişti. Kıymetli camlar ve porselenler yerlere fırlatılmıştı. Kazancı yokuşunun başında büyük bir gıda mağazası olan Ankara pazarının konserve kutularının ve başka mallarının yokuş aşağıya yuvarlanırken çıkardıkları gürültüyü o sırada oturduğumuz Sormagir sokağında sabaha kadar dinledim. Kıbrıslı Rumlara karşı zorla tezgahlanan düşmanlık mala mülke karşı bir kine dönüşmüştü. Kıbrıs Türktür lafı uğruna Türklerin milli servetinin bir kısmı imha edilmişti. 7 Eylül sabahı resmi davetli olarak İstanbul'a gelen Fransız devlet adamı Mendes France etrafına şöyle bir bakmış, gerçekten de Kıran Türktür demişti. Kelime oyunlarından pek hoşlanmam ama Kıbrıs Türktür'ün yani Kıran Türktür olarak okunması 7 Eylül sabahına çok uygun bir nükteydi. O sabah erkenden sokağa çıkma yasağı biter bitmez Beyoğlu'na koştum. Gözlerimle gördüğüme inanamadım. Caddelerin ortasında ancak iki kişinin yan yana yürüyebileceği daracık bir patika açılmıştı. İki yanında ise insan boyunda kırılmış, parçalanmış mallar yığılmıştı. Bunlar öyle akıllara sığmaz bir öfkeyle un ufak edilmişti ki ne olduklarını anlamak güçtü. Aralarında bageti kopmuş küçücük bir rugan patik görünce bir kız çocuğu önümde parçalanmış gibi fena olmuştum. Milli galeyan milli felakete dönüşmüştü ve Adnan Menderes bunun suçlusunun komünistler olması gerektiğine karar verdi. Sıkı yönetim komutanı Nurettin Aknoz Paşa hemen o sabah 6-7 Eylül suçlusu olarak solcular Sultanahmet Meydanı'nda salkım salkım asılacak diye buyuruyordu. Bunun üzerine 50 komünistin hemen tutuklanması emredildi. Birinci şubedeki komünist dosyalarının bir kısmı gelişigüzel raflardan indirilip masaların üstüne yığıldı. Artık piyango kime çıkarsa. Bunların arasında ölenler ya da yıllardır İstanbul'a ayak basmayanlar vardı. Bu yüzden ancak 44 kişi tutuklandı. Aralarında anımsadığım kadarıyla Aziz Nesin, Nihat Sargın, Profesör Pertev Boratav'ın kardeşleri Doktor Müeyyet ile Doktor Can, Kemal Tahir, Tornacı Emin, İlhan Berktay, İzzettin Dinamo, Dede Ahmet, Doktor Hulusi ve daha başkaları vardı. Bunlar aylarca Harbiye'de hapis kaldılar. Polis de askerler de bu adamların 6-7 Eylül olaylarıyla uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını o kadar iyi biliyordu ki değil mahkemeye verilmek, çoğu alelusul sorguya bile çekilmemişti. Türk olarak yoğun bir utanç duyduğum başka bir gün Kanlı Pazar diye bilinen 16 Şubat 1969 günüydü. O gün solcu gençler Amerikan 6. filosunun İstanbul'a gelmesini protesto etmek için Beyazıt'ta toplandıktan sonra Taksim'e doğru yürüyüşe geçtiler. Orada yollarını kesen yobazların sopalı bıçaklı saldırısına uğradılar. Gençlerin ne sopaları vardı ne de bıçakları. Aralarından ikisi öldü. 200'e yakın kişi bir kısmı ağır olmak üzere yaralandı. O gün de öğlenden sonra Kuzguncuk'taydım. Radyodan kan isteği anonsları başlayınca sağa sola telefon edip durumu öğrendik. Beyoğlu Hastanesi'nde kan vermek için bir motorla Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçtim. Orada baktım ki yollar trafiğe kapalı. Ancak polis ve asker araçları var ortada. Yürüyerek Dolmabahçe'den Taksim'e çıkarken kan döken yobazların bir kısmıyla karşılaştım. Yüzlerindeki sırıtmayı görünce çok fena oldum. Çünkü ırza geçip cinsel açlığını gideren rezillerin o iğrenç sırıtmasıydı yüzlerinde gördüğüm. Taksim meydanında tek tek ayakkabılar, parçalanmış ceketler, paltolar, gömlek parçaları, yırtık pankartlar, bayraklar ve yerde bol bol kan lekesi vardı. Hava kararırken bu terk edilmiş savaş meydanından geçerek sıra servilerdeki Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne geldim. Hastanenin önünde kan vermek isteyenler upuzun bir kuyruk oluşturmuştu. Gencecik kızlarla olanlardı hepsi. Orta yaşlı bir ben vardım, bir de önümde albay üniformalı bir adam. Bu kadar genç varken biz ikimize sıra gelmez, sabaha kadar bekleyeceğiz diye düşündüm. Ama bir de baktım ki gençlerin kan verilen odaya girmeleriyle çıkmaları bir oluyor. Durum sonradan anlaşıldı. Gençlerin sinirden tansiyonları öyle düşmüş ki kan alamamışlar çoğundan. Bu yüzden ancak bir iki saat bekledikten sonra sıra bize geldi. Albaya çok iltifat edildi. Kılık kıyafetim şöyle bir süzüldükten sonra benim yüzüme pek bakan olmadı. İkimizin de tansiyonu düşük değildi. Benimse sıfır grubu RH pozitif kanım bir hayli makbuldü. Kan verdikten sonra albay ben bu gece rakı içebilir miyim diye sordu. Aman albayım sakın öyle bir şey yapmayın dedi doktorlar. Albay oturduğu yerden ayağa fırlayıp şöyle dedi. Bana bakın. Ben bu gece ya rakı içerim ya katil olurum. O bokların bile kanını dökmek istemem. Onun için rakı içeyim daha iyi. İşte o zaman hiç konuşmadığım, kim olduğunu bilmediğim albay çok sevimli göründü bana. 5 Mayıs 1972'de denizlerin sabaha karşı asıldıklarını duyduğum günde çok yoğun bir utanç yaşamıştım. O 3 çocuk kan dökmemişlerdi, kimseyi öldürmemişlerdi ve henüz 25 yaşına basmamışlardı. Ama meclisteki babaları, hatta dedeleri yaşındaki milletvekilleri onları illa öldürmek istiyordu. Bunun tek nedeni korkuyordu bana kalsa. Salt kişisel çıkarları üstüne kurulu o kepaze dünya görüşleri açısından deniz gezmiş gibi gençlerin varlığı bile onlar için korkunç bir tehlikeydi. Deniz gezmişleri ömürlerinin sonuna kadar zindanlara kapatmak yetmezdi. Kendileri rahat yaşayabilmeleri için deniz gezmiş gibilerinin yeryüzünden yok edilmeleri gerekiyordu. Başka bir utanç günüm, Kasım 1982'de Junta'nın faşist anayasasının neredeyse bütün memleket tarafından kabul edildiği gündü. Bütün Türkler adına utanç duydum ve bu utançla birlikte bir yabancılaşma, yoksa ben Türk değil miyim diye düşündüm bir ara. Oysa Türk, hem de çok Türk olduğumu biliyordum. Ama gene de büyük bir yalnızlığın acısını duydum. O akşam bindiğim dolmuşun şoförünün bir sözü beni büsbütün perişan etti. Bu şoför öteki şoförlere hiç mi hiç benzemeyen, eğitim gördüğü besbelli, temiz bir İstanbul Türkçesiyle konuşan, kibar görünüşlü, ak saçlı, 70'inde bir adamdı. Biraz ek para kazanmak için akşamları şoförlük yapan emekli küçük bir memurdu belki de. Yanında oturduğum şoför bana doğru eğildi. Hanımefendi, içim rahatladı. Bir efendimiz var artık diye fısıldadı. Çok fena oldum. Özgür bir yurttaş değil, illa bir kul olmak istiyordu bu saygıdeğer sandığım kişi. Kendine efendi olarak da Junta'nın başındaki adamı, ne yani onları asmayacağız da besleyecek miyiz diyen adamı seçmişti. Şoföre durun ineceğim dedim. Üsküdar dolmuşundan inip de Karacaahmet'in duvarının dibinde karanlık yolda yürürken halkıma yabancı olduğum duygusu dayanılmaz bir acıya dönüşmüştü. Bu yabancılaşma duygusu bana her zaman böyle acı çektirmese de ne yazık ki her zaman vardır içimde. Bunu bir kusur, hele benim gibi 20 yaşından beri solculuğuyla övünen birinde bağışlanılamaz, berbat bir kusur saydığım için kendi kendimden bile gizlerim. Halkla en yakın temaslarım dolmuşlarda olduğundan yabancılaşma duygusunu o arabalarda yaşarım genellikle. Trafik tıkandıkça öteki yolcuları dinlemek, onlarla ya da şoförle konuşmak olasılığını bulurum. benim işimi yapan, ömrü boyunca evinden fakülteye, fakülteden evine gidip gelen, çarşıya pazara bile çıkmayan bir insanın halkla iletişim kurabileceği tek yerdir dolmuşlar. Ama ne yazık ki bu iletişim pek kurulamıyordu aslında. Kurulsa da beni buruk düş kırıklıklarına uğratıyordu genellikle. Bunun iki örneğini vermekle yetineceğim. 1964 ya da bir yıl sonraydı. Bindiğim dolmuş Ayazpaşa'dan Taksim'e çıkarken meydanda yapılan bir Adalet Partisi mitingine katılanların bir kısmı Dolmabahçe'ye doğru iniyorlardı. Heyecandan ve sevinçten kendinden geçmiş bir haldeydiler. Üstleri başları dökülen son derece yoksul kişilerdi hepsi. Bizim Türkiye İşçi Partisi böylelerini savunmak amacıyla kurulmuştu. Ama fakir halkımız bizim mitinglerimize hiç gelmiyordu. Zenginlerin çıkarlarını koruyan tutucu partilerin mitinglerine gidip mutlu oluyorlar, hazdan kendilerinden geçiyorlardı. Dolmuşu paylaştıklarım da pek varlıklı sayılamayacakları halde aynı partiyi candan tuttukları besbelliydi. Birden fena öfkelendim. Bunca yıllık öğretmenliğimin verdiği bütün otoriteden yararlanarak, "Arkadaşlar, şimdi size bir şey soracağım," dedim ve aylık gelirlerinin kaç lira olduğunu sordum. Bizim halk her nedense otorite karşısında siner her zaman. Hiç kimse, "Hanım, sana ne benim kaç para kazandığımdan," demedi. Uslu çocuklar gibi yanıtladılar sorumu. Bunun üzerine bir siyasal nutuk attım. Kendim onlardan fazla kazandığım halde, salt benim gibi rahat geçinemeyenleri düşündüğüm için Türkiye İşçi Partisi üyesi olduğumu, onların ise yoksulları hiç mi hiç düşünmeyen, ancak zenginleri daha da zengin yapmak isteyen partileri tuttuklarını, bunun nedenini öğrenmek istediğimi açıkladım. Adamlar "bilmiyoruz" diye kekeleyerek bir çeşit paniğe kapıldılar. Korkular içinde hep "bilmiyoruz, bilmiyoruz" diyorlar, gözlerini benden kaçırıyorlardı. O sırada zaten Taksim'e varmış olan dolmuştan kendilerini dışarı atarken hala "bilmiyoruz" demekteydiler. Belki sahiden de bilmiyorlardı. Eve dönünce Nazım'ın "Akrep gibisin kardeşim" şiiri aklımdan çıkmadı bütün gece. Bizim halkın, yalnız fakir halkın değil, neredeyse herkesin otorite karşısında sindiğini söyledim demin. Bunun çarpıcı bir örneğini vermek istiyorum. Duyduğuma göre Ferhan Şensoy bir oyundan sonra üniformalı bazı oyuncularını geceleyin Beyoğlu'na salmış. Oyuncuların üstündeki üniforma tamamıyla uydurmaymış. Ne Türk ordusunkine ne de Türk polis teşkilatınakine benziyormuş. Oyuncular caddeden geçen yurttaşlara yanaşmışlar. Sert bir sesle "kimliğini göster" diye emretmişler. Yurttaşlar hemen kimliklerini göstermişler. "Arkanı dön, ellerini duvara daya, üstünü arayacağız" diye emretmişler. Yurttaşlar bu emre de boyun eğmiş. Koskoca Beyoğlu Caddesi'nde hiç kimse "siz kimsiniz? Üstünüzdeki üniformayı tanımıyoruz. Benden bunları istemeye ne hakkınız var?" diyerek hesap sormak cesaretini gösterememiş. Çünkü üniforma, uydurma da olsa üniformadır gene de. Yani bir otoritenin simgesidir ve halkımız boyun eğer otoriteye. İkinci dolmuş olayında sabahleyin Beyazıt'a gidiyordum. Trafik öyle bir tıkanmıştı ki olduğumuz yerde sayıyorduk. İşine geç kalan müşteriler söylenip duruyordu. Yanında oturduğum genç şoför ise herkesten fazla söyleniyordu. Ben de delikanlının hoşuna gider umuduyla öteden beri düşündüğüm bir öneriyi ileri sürdüm. "Bak, tıkanıklık büyük çapta özel araba bolluğu yüzünden," dedim. "Bunun tek çaresi sabahları 8 ile 10, akşamları 5 ile 7 arası hekimler ve sağlık hizmetleri dışında hiç kimsenin özel arabasını kullanmamasıdır. Özel arabası olanların nasıl olsa taksiye binebilecek kadar paraları da vardır. Onlar da o saatlerde taksilerden ya da dolmuşlardan yararlanırlar." Genç şoförün "teyze ne doğru söyledin" diyeceğini sanmıştım. Bana kin dolu gözlerle bakıp küfredercesine "hanım sen komünistsin" deyince şok geçirdim. "Oğlum, komünist olmam ya da olmamam seni ilgilendirmez," dedim. "Ama ben senin işine gelmesi gereken bir öneride bulunuyorum. Sen ise beni suçlamaya kalkıyorsun. Senin sabahları ve akşamları belirli saatler arasında kullanılmasını yasaklamak istediğin özel bir araban yoktur herhalde. Öyleyse neden bu kadar kızdın bana, anlat ne olur," diye yalvardım neredeyse. Ama delikanlı kin dolu bir sessizliğe gömülmüştü. Öfkeden dişlerini gıcırdatıyor, yüzüme bakmıyordu. Nazım'ın "Akrep gibisin kardeşim" şiirini hüzünle düşündüm gene. 1963'te Türkiye İşçi Partisi'ne girmek istediğimi partinin başkanı Mehmet Ali Aybar'a bildirdim. 1960'tan önce öğretim üyeleri siyasal bir partiye giremezdi. Bu hakkı ancak 27 Mayıs Anayasası sayesinde elde ettik. Bu işin hemen olacağını sanmıştım ama Mehmet Ali ertesi gün saat tam 3'te gelmemi istedi. Kararlaştırılan saatte partinin Cağaloğlu'ndaki merkezine gidince bir de baktım ki Mehmet Ali küçük bir tören düzenlemiş. Bir büyük masanın çevresine 20-25 kişi kadar oturmuş, beni de oturttular aralarına. 40 yıllık arkadaşım Mehmet Ali bana siz diyor, beni tanıtırken Mina Hanım diyor. Herkesin yüzü son derece ciddi. İmzayı atarken eyvah yeniden nikahlanıyorum dedim içimden. Doğrusu bu tören çoktandır boşandığım için bozulan nikahıma hiç benzemiyordu. Nikahımda iki şahitten başka kimsecikler yoktu. Oysa bu partiye girişin gerçek bir nikahı andıran törensel bir yanı vardı. Üstelik Türkiye İşçi Partisi ile de daha sonraları girdiğim sosyalist partilerle de nikahlarım hiçbir zaman bozulmadı. Tip kapandı. 1975'te yeniden açılınca gene üye oldum. 1990'da Sosyalist Birleşik Parti'nin Haziran ve Kasım'da Ankara'da yapılan kurultaylarına giderek kurucu üye oldum. 1996'nın başlangıcında bu parti Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile birleşince bu kez ÖDP'nin kurucu üyesi oldum. Şimdiki partimin öteki sosyalist partilerin yanılgılarına düşmeyip çok iyi gelişeceğinden umutluyum. Ne yazık ki ilerlemiş hem de fena halde ilerlemiş yaşımdan ve sağlık durumumdan ötürü hiç çalışamıyorum bu partide. Daha önce de açıkladığım gibi siyasal sorunlar söz konusu olunca biraz geri zekalı davrandığımdan öteki partilerde de önemli görevlerde bulunamıyordum. Ama her partilinin yapabileceği ayak işlerini yapıyordum hiç olmazsa. Örneğin el yazım düzgün olduğundan zarfların üstüne adresleri yazardım filan. Bir de senato seçimlerinde aday olmak görevim vardı. Çünkü senatör adayı olabilmek için yüksek tahsilli ve 40'ını geçmiş olmak şarttı. Bizim parti bir aydın partisi olduğundan yüksek tahsillilerle doluydu ama 40'ını geçen çok azdı aralarında. Onun için aday listesine mutlaka girmem gerekiyordu. Ya seçilirsem ya üniversiteden ayrılmak zorunda kalırsam diye ödümün kopması, kendi isteğim üzerine beni aday listesinin en sonuna koyan tip yöneticilerini çok güldürürdü.